Yorumunu yapmakta olduğumuz çıkış kitabının 35. bölümüne geldik. Bu bölümde yine Şabat günü ele alınacaktır. Bundan başka Rabbin tapınma çadırı için armağanlar verilecek ve bu armağanların niteliklerini inceleyeceğiz. Daha önce sözünü ettiğimiz ve tapınma çadırının eşyalarını yapacak olan iki kişi göreve atanacaklardı. Bu bölümde Tanrı yeniden Şabat günü konusunu İsrail'e açıklamak için gelecektir. Rab üçüncü kez bu konuyla onlara geliyor. Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak Rabbin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır dedi. 6 gün çalışacaksınız ama 7. gün sizin için kutsal Şabat, Rabbe adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir. Şabat günü konutlarınızda ateş yakmayacaksınız. 35. bölümün ilk 3 ayeti böyle. Görüyoruz ki Tanrı Şabat gününü evrenin yaratılışına bağlıyor. Aslında bu ilk yaratılıştır. Yaratılış olayından sonra Rab 7. gün dinlendi, yani Şabat günü dinlendi. İnsan onu yaratmış olanın eli altından çıkıp kendi kafasına göre hareket etmeye başladığı zaman Rab'den uzaklaşmış oldu. Zamanla insan yaratıcısından o kadar uzaklaştı ki onu tanıyamaz hale geldi ve yaradanına tapınacağı yerde yaratığa, kendi eliyle yaptığı putlara tapınmaya başladı. Tabii olarak böyle bir ruhsal bilgisizlik içinde Şabat gününü hatırlayamaz oldu. Şabat, Rab ile İsrailoğulları arasında yer alan antlaşmanın belirtisi olacaktı. Şimdi Sina Dağı'nda onlara verdiği yasalar aslında daha sonra vaat edilen ülkede yaşayabilmeleri içindi. Şimdiden bu yasalara alışmaları gerekiyordu. Yasaları yerine getirmemenin cezası çok sertti. Şabat gününe uymayan öldürülecekti. Bizim zamanımızda, bizim çağımızda Şabat gününe uymak şu anda olanaksız. Cumartesi günü hiçbir iş yapılmayacağını tahmin edemeyiz. Örneğin elektrik santralleri, kentleri ışıklandırmak için teknisyenler çalıştırmak zorundadır. Hastanelerde o kadar modern araç gereç var ki bunlar hep elektrik ile çalışır. Cumartesi iş yapılmayacak diye insanların göz göre göre ölüme gitmesine razı olabilir miyiz? Daha da sıralayabilirim. Şabat yasası 21. yüzyıl için ve dünyanın her yerinde geçerli olsaydı, kutuplarda cumartesi hiç ateş yakılmayacak mı? O zaman herkes soğuktan donup gidecektir. Musa bütün İsrail topluluğuna seslenerek şöyle dedi: Rabbin buyruğu şudur, aranızda armağanlar toplayıp Rabbe sunacaksınız. İstekli olan herkes Rabbe altın, gümüş, tunç getirsin. 4 ve 5. ayetler. Burada vurgulamak istediğim bir şey vardır. Tapınma çadırı için toplanacak olan bağışlar gönülden verilecekti. Baskı altında olmayacaktı. İsrail halkı herhangi bir şey getirme zorunda değildi. Bu armağan ondalık değil, istekliydi. Şöyle devam ediyor: lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, kırmızı boyalı koç derisi, yunus balığı derisi, akasya ağacı armağan etsin. Kandil için zeytinyağı, mes yağı ve güzel kokulu buhur için baharat, başkahinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kalkma eşyalar getirsin. 6-9 ayetler. Tapınma çadırının yapımı için İsrailoğullarının verebileceği türlü eşyalar vardı. O günlerde nakit para, çek, mavi çek, vize kartı diye şeyler yoktu. Alışveriş bugün dünyanın bazı yerlerinde hala yapıldığı gibi mal varlıklarının değiş tokuşuyla gerçekleşirdi. Şimdi İsrailoğullarının tapınma çadırı için verdikleri eşyaların nereden geldiğini merak edebiliriz. Evet, bu eşyalar nereden geldi? Çölde yolculuk yaparken bunca eşyayı nasıl elde ettiler? Mısır'dayken onlar köle değil miydiler? Evet, köleydiler ama Rab onlara daha önce vaat etmişti ki Mısır'dan çıktıkları zaman büyük bir servetle çıkacaklardı. Rab'bin gözünde onların en azından 400 yıllık ödenmemiş aylıkları vardı. 400 yıl Mısırlılar için köle olarak çalışmışlardı. Mısırlılar istenilenleri verdiler. Musa İsraillilere bakın dedi. Rab Yahuda oymağından özellikle Huroğlu, Urioğlu, Bezalel'i seçti. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi ruhuyla doldurdu. 30-31. ayetler. Bezalel, tapınma çadırının eşyalarını yapmak için tayin ettiği adamdı. Rab onu gerçekten yetenekleriyle donatmıştı. Rabbin onu ataması ve ona yetenek vermesi gerekiyordu. Çünkü çadırın eşyaları Rab için çok önemliydi. Kutsal kitap diyor ki, Rab ona ve Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiva'ya öğretme yeteneği de verdi. Bu konuda Bezalel hakkında kutsal söz şöyle diyor. Onlara üstün beceri verdi, öyle ki ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde, her sanat dalında yaratıcı olsunlar. Çıkış 35, 34 ve 35. ayetler. Evet, Rab Bezalel'e hem eşya yapma yeteneği verdi hem de öğretme. Kardeşim, tapınma çadırı çok güzel ve göz alıcı bir şeydi. Tahmin edebiliriz, çölün ortasında bir cevher parçası gibiydi. Büyük değildi, yani ambar gibi büyük değildi. Oldukça küçüktü ama değer olarak ölçmemiz gerekir. Bazı tahminlere ve hesaplara göre bu çadır yaklaşık 5 milyon dolar edermiş ya da 5 milyon dolara patlamış. Bu değer ancak bir simge olarak Rabbin asıl değerini birazcık yansıtır sanıyorum. Tapınma çadırı Rab İsa Mesih'i temsil eden değerli bir eşyaydı. Şimdi 36. bölüme bakalım. Bu bölümde göreceğiz ki toplanan bağışlar çadırın yapımında çalışacak olan ustalara verilecekti. İsrail halkı o kadar çok verecek ki artık vermeyin diye onları engellemek gerekecektir. Daha önceki bölümlerde çadırın nasıl yapılması gerektiği konusunda verilen talimatları tüm ayrıntılarıyla incelemiştik. Şimdi bu bölümde bu talimatların tam olarak yerine getirildiğini ve böylece Rabbin istediği şekilde bir tapınma çadırı kurulduğunu göreceğiz. Rabbin verdiği örneğe sadık kalınması çok önemliydi. Çünkü Rab Musa'ya demişti, sana verilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Neden böyle buyurmuştu? Çünkü tapınma çadırı Rab İsa'yı temsil ediyordu. Rab İsa'nın bir çeşit portresiydi. Mesih İsa'yı açıklar. Bezalel, Oholiyav ve kutsal yerin yapımında gereken işleri nasıl yapacaklarına ilişkin Rab'bin kendilerine bilgelik ve anlayış verdiği bütün becerikli kişiler her işi tam Rab'bin buyurduğu gibi yapacaklar diyor 36. bölümün 1. ayeti. Çalışan işçilerin her biri kendisine düşen görevi ve işi yapıyordu. Rab onların tümüne bilgelik ve yetenek vermişti. Ustabaşı ise Bezalel idi. Musa, Bezalel'i, Oholiyav'ı, Rabbin kendilerine bilgelik verdiği becerikli adamları ve çalışmaya istekli herkesi iş başına çağırdı. Gelenler kutsal yerin yapımında gereken işleri yapmak üzere İsraillilerin getirmiş olduğu bütün armağanları Musa'dan aldılar. İsrailliler gönüllü olarak Musa'ya yine her sabah armağan getirmeye devam ettiler. Öyle ki kutsal yerdeki işleri yapmakta olan ustalar işlerini bırakıp bir bir Musa'nın yanına gelerek halk Rabbin yapılmasını buyurduğu iş için gereğinden fazla getiriyor dediler. 2-5 ayetler arası. Değerli dostum, burada Rabbin işinde çok önemli olan bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda siz Rab İsa'ya iman etmişseniz ve onun kilisesinde ona hizmet etmekteyseniz, rica ederim bu hizmeti isteksizce yapmayın. Eğer isteksizce yapacaksanız, hiç yapmazsanız daha iyi olur. Rab'be hizmet yürekten gelmeli. Ateşli bir istek olmalıdır. Onun işine isteksizce yaklaşacaksanız, Rab sizin bu girişiminizi kullanamaz. Tapınma çadırının yapımında çalışan ustalar, orada tapınmaya gelecek olanların hayran kalacağı şekilde güzel oymalar ve işlerle hünerlerini sergileyeceklerdi. Böyle bir girişim için sadece yetenek yeterli değildir. Yürekten kopan büyük bir aşk ve istek olmalıdır. Ustalar için bu sadece bir iş değildi. Mesai saatlerini sayar türden işçiler değildi bunlar. İşçi haklarını grev haklarını koruyacak sendikalara ihtiyaçları yoktu. Çünkü ellerinden gelse günde 25 saat çalışmaya hazırdılar. Çadırı görev icabı yapmıyorlardı. Çalışma zorunda oldukları için çalışmıyorlardı. Buraya gelmeden önce Mısır'da köleydiler ve şimdi Rabbin çadırını yapmak için yine köle gibi çalışıyorlardı ama bu kez gönülden isteyerek, hararetli bir amaçla bu işi yapmak istedikleri için çalışıyorlardı. İşe dört elle sarılmak yetmiyor. Yüreklerini de işe katarak çalışıyorlardı. İşte değerli kardeşim, Rabbin işi bu şekilde yapılmalıdır. Ne yazık ki birçok yerde imanlı kardeşlerin her ruhsal görevi parayla ölçtüklerine tanık oluyorum. Evet, bir açıdan Rabbin işinde çalışan insan da yemeli, giymeli ve başı üzerinde akıtmayan bir tavanı olmalı ama Rabbin işini para kazanmak amacıyla yapmamalı. Rab bizim gönülden, istekle ve her şeyimizi feda ederek çalışmamızı ister. Bazen kardeşlerle konuşuyorum ve şok oluyorum. Birisi bana gelip Rabbin işinde çalışmayı severim ama insanlarla uğraşmaya zamanım yok dedi. Bence bu kişinin Rabbin kadrosunda yeri yoktur. Başka birisi toplantıları yönetmeye bayılırım ama uzun uzadıya kutsal kitabı araştırıp vaazlar hazırlamaktan hiç hoşlanmam dedi. Onu da kadrodan atmak gerekir. Rabbin hizmetinde bulunan her kişi kutsal sözden, Tanrı'nın sözünden zevk almalı. Bir vaazcı Rabbin sözünü büyük bir istekle ve hararetle paylaşmazsa o görevden çıksın. Bir kişi Rabbin sözünü paylaşacaksa bunu istekle, hararetle ve gönülden yapsın. Bazelel hızla harekete geçiyor. Nereye gidiyor? Futbol maçına mı? Düğüne mi? Hayır. Bunların hiçbirine gitmiyor. İşbaşı yapıyor kardeşim, işbaşı. Nerede? Rabbin işinde. İnsanlarımız büyük bir istekle toplantılarımıza, tapınma yerimize gelseydiler, çevremizdeki halkımız da bunda bir iş var deyip geleceklerdi. Rabbin işi büyük istekle, ateşli bir yürekle yapılmalıdır. Elçi Pavlos şöyle yazdı. Biri şu günü öteki günden üstün tutar. Öbürü ise günlerin tümünü eşit tutar. Herkes kendi sağ duyusuna güvensin. İşte Rabbe bu şekilde hizmet vermeliyiz. Ona hizmet veriyoruz çünkü onu seviyoruz. Ve onu hoşnut etmek amacıyla yaşıyoruz. Bu konuda kendimizi ikna etmeliyiz. Yine Paulus diyor ki, eğer sevindirici haberi, İncil'i yayıyorsam, bu benim için övünç nedeni değildir. Bunu yapmak zorundayım. Sevindirici haberi yaymazsam, yazıklar olsun bana. Evet, Paulus sevindirici haberi vaaz etmek istiyordu. Hem de yürekten istiyordu. Eski antlaşma kesiminde ilginç bir olay kaydedilmiştir. Bu olayda Rab, Gideon adında birisini İsrail'i düşmanlarından kurtarmak için seçti. Sonra orduyu oluştursun diye onu adam seçmeye gönderdi. Adamları seçerken dikkat etmesi gereken bir nokta vardı. Bir gün seçtiği adamları uzun bir yolculuktan sonra su kenarına götürecekti ve sudan ne şekilde içtiklerini izleyecekti. Başlarını suya eğip de içenleri almayacak, ancak elleriyle avuç dolusu su alıp içenleri asker olarak kabul edecekti. Sonunda binlerce kişiden ancak 300 kişi seçti ama Rabbin yöntemiyle seçti. Su içerken 300 asker ne yapıyordu? Bir yandan su içiyor, öbür yandan acaba düşman nerede diye çevreyi kolluyordu. Onların tek ilgisi düşmanı bulup yok etmekti. Rabbin işinde de buna benzer şekilde hararetli bir istekle çalışmalıyız. Ne yazık ki günümüzde Rabbin işinde çalışan birçok insanımız rüya tabirleriyle uğraştılar, daha iyi olurdu. Rab açık gözlü, mert yürekli, düşmandan yılmayan, ki burada düşman dediğimizde insanı düşmandan söz etmiyoruz. Mesih imanlısının düşmanı kötülüktür, şeytandır, karanlıktır, yalan dolandır. Düşmandan yılmayan, tersine yıldıran kişiler arıyor Rab. Sen hazır mısın kardeşim buna? Bakın Çıkış 36:3-5 ayetlerde ne diyor? Gelenler kutsal yerin yapımında gereken işleri yapmak üzere İsraillilerin getirmiş olduğu bütün armağanları Musa'dan aldılar. İsraililer gönüllü olarak Musa'ya yine her sabah armağan getirmeye devam ettiler. Öyle ki kutsal yerdeki işleri yapmakta olan ustalar işlerini bırakıp bir bir Musa'nın yanına gelerek halk Rabbin yapılmasını buyurduğu iş için gereğinden fazla getiriyor dediler. Böyle bir olay ben ilk kez burada görüyorum. Burada insanları bağış vermekten alıkoymak gerekiyor. Tapınma çadırının yapımı için gereken miktardan çok fazla bir bağış geldi. Rabbin kilisesinde hizmet veren birçok çoban bu şekilde verilmesini görmek ister ama ne yazık ki bunun tam tersine tanık oluyoruz. 6. ayet. Bunun üzerine Musa buyruk verdi. Ne erkek ne kadın hiç kimse kutsal yere armağan olarak artık bir şey vermesin. Buyruk ordugahta ilan edildi. Böylece halkın daha çok armağan getirmesine engel olundu. Evet, artık bir şey vermeyin diye halkın önüne geçmek gerekti. Yeteri kadar verdiniz, lütfen başka bir şey vermeyin diyor. Değerli kardeşim, bu gerçekten şaşırtıcı bir gelişimdir. Bu insanlar az bir zaman önce köleydiler, hiçbir şeyleri yoktu. Sonra Mısır'dan çıkarken zengin oldular ama bu zenginlik onları cimri yapmadı. Tersine bol keseden verdiler. Genelde birisi hayatı boyunca fakir bir ortamda yaşar da birden zengin olursa devlet kuşunu başından kovmak istemez. Yani eline geçen parayı ve malı kolayca başka kişilere vermek istemez. İsrail halkı ise bol bol verdiler. Sevinçle verdiler. Büyük bir istekle verdiler. Rab için her ne yapacaksan kardeşim, işte bu biçimde yap. Sevinçle, istekle ve şükranla. Rab ona bu şekilde hizmet vermemizi ister. Şimdi görünüşte bu bölümde yine çadırdaki eşyalarla uğraşacağız. Biraz sıkıcı bulabilirsiniz ama yine de gereklidir. Daha önce çadırın nasıl yapılacağı konusunda talimatlar verilirken detaylara inmiştik. Şimdi ise iş yapılırken yine aynı detaylara ineceğiz. Bundan ders almak gerekirse diyebiliriz ki yalnızca plan kurmak, planları incelemek yetmez. Planlar verildikten sonra işe koyulmalıyız. Bu bölümde işe başlıyorlar. Çalışanlar arasında becerikli adamlar konutu 10 perdeden yaptılar. Bezalel onları lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden yaptı. Üzerini keruvlarla ustaca süsledi diyor 8. ayette. Bu tapınma çadırı için bir örtüydü. Çadırda kullanılacak olan eşyaları örtmek için kullanılacaktı. Çöl yolculuğunda bu örtü eşyaları koruyacaktı. Mısır işi bu kumaş çok ince dokunmuştu ve İsa Mesih'in doğruluğunu dile getirir. Mesih'in karakter yapısını ve yaptığı işi simgeler. Bizim de Tanrı önünde yok olmadan durabilmemiz için gereken ve Mesih'in sağladığı doğruluktan söz eder. Bu konuda önemli belirtilmesi gereken bir gerçek vardır kardeşim. Gerçek şudur, Mesih tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek yeterliktedir. O bizi günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölüm yargısından kurtarmaya yeterlidir. Bizi yalnız ölümden kurtarmıyor, aynı zamanda bize sonsuz yaşamı vermeye yeterlidir. Bu dünyada ve sonsuzlukta bizi kendi egemenliğine ayırıp kendi ailesine ait kurtulmuşlar arasında Tanrı huzurunda yerimizi alabilecek konumda tutmaya yeterlidir. Keçi kılından yapılan perdeler, koç derisinden örtü ve tahtalar hep İsa Mesih'i simgeler. Her biri kendi bünyesinde Mesih İsa'nın bir özelliğini dile getirir. Daha önceki çalışmalarımızda görmüştük. Tapınma çadırının uzunluğu 30 arşın, genişliği ve yüksekliği ise 10'ar arşındı. Akasya ağacından yapılmıştı ve tahtalar altın ile kaplıydı. Tahtalar 1,5 arşın genişlikteydi. Uzun çöl yolculuğunda tahmin ettiğiniz gibi taşınması zor, ağır eşyalardı bunlar. Özel şekilde taşınması gerekiyordu. Hemen hemen tüm çadır eşyaları Levi oymağına ait olan kahinlerin omuzları üzerinde taşınırdı. Altın kaplı tahtalar çadır kurulurken dikey şekilde gümüş kaplı yuvalara yerleştirilerek kurulurdu. Bir açıdan diyebiliriz ki tapınma çadırının tümü gümüş yuvalardan oluşan gümüş bir taban üzerine kurulurdu. Yani tapınak tümüyle gümüş üzerine kurulurdu. Gümüş, İsa Mesih'teki kurtuluşu simgelediğine göre tapınışımız Rab İsa'daki kurtuluş üzerine kuruludur. Çadırın tümü çubuklarla birbirine bağlanan altın kaplı tahtalardan oluşuyordu. Bazı tahtalar üzerine altın halkalar yerleştirilmişti ki çubuklar bu halkalar içinden geçirilirdi. Böylece çubuklar ve halkalar sayesinde tüm tapınak ayakta durabiliyordu. Net bir şekilde yapılmıştı. Değerli kardeşim, tapınma çadırının iç kısmında bir perde vardı. Bu perde tapınağı içten ikiye bölerdi. Yani perde sayesinde iki oda oluşurdu. İki odadan küçük olanı kutsalların kutsalı diye bilinirdi. Büyüğüne ise kutsal yer adı verilmişti. Tapınak içinde hemen hemen her şey bir açıdan Rab İsa Mesih'i ve çarmıh üzerinde yaptığı o eşsiz işi simgeler.